파노라마.
Değerli dinleyenler, Panorama programından merhaba. Yapımcımız Ayşe Yürür, kumanda masasındaki arkadaşım Ayhan Taşçı ve mikrofon başında ben Hasan Öymez, Ankara'dan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin sesi dinleyenleri, bu akşam programımızda Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını değerlendireceğiz. Stüdyo konuklarımızla siyasi, ekonomik ve diplomatik gelişmeleri tartışacağız. Dünya gündeminin ilk sırasına yerleşen Paris saldırılarını ve bu saldırılar sonrasında oluşan atmosferi konuşacağız. Avrupa'da yükselen tansiyon kimin işine yarayacak sorusuna cevap arayacağız. Bu saldırılardan Avrupa'nın ve İslam dünyasının çıkarması gereken dersleri tartışacağız. Fransa'nın 11 Eylül'ü olarak anılan bu saldırılar sonrasında Avrupa siyaseti ve dünya real politiğinin nasıl şekilleneceğini konuşacağız. Davos zirvesi başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı da bu akşam yine tartışacağımız diğer konu başlıkları arasında yer alacak. Stüdyo konuklarımızı takdim edelim. Doçent Doktor Mehmet Şahin, hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Ve gazeteci arkadaşımız Ercan Baysal bizle birlikteler. Hoş geldin Ercan.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Sohbetimize başlamadan her türlü soru, görüş ve önerileriniz için irtibat numaralarımızı da hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 ve 312 alan kodlarını biliyorsunuz. 463 34 19 ve 463 34 21. Belge geçer numaramız da yine 0090 ve 312 alan kodlarının ardından 463 33 55. Evet, programı açarken konu başlıklarımızı aktardık değerli dinleyicilerimize. Paris saldırıları ve sonrasında oluşan atmosfer dünya gündeminin hala birinci konusu ve bir saldırılar güvenlik zafiyeti, istihbarat zafiyeti, Fransız polisinin olaya müdahalede geç kalışı hiç konuşulmuyor, hiç gündeme gelmiyor özellikle Avrupa medyasında. Daha çok bu saldırılar sonrasında bütün Avrupa'daki yabancıları, Avrupa'daki Müslümanları suçlayan, Avrupa'daki Müslümanları bir şekilde terörle yan yana alan haberler ajanslara düşüyor. Gözaltılar var. Avrupa'da yabancıların hayatını zorlaştırmaya yönelik yasal düzenlemelere yönelik hazırlıklar var pek çok Avrupa ülkesinde. Diğer taraftan Pegida isimli oluşumun İslam karşıtı gösterileri var. Yine Pegida paralelinde bazı oluşumlar, sivil toplum adı altında bazı oluşumlar başladı. Avrupa İslam'ın İslam Avrupa'nın bir gerçeği. Fakat Avrupa bunu kabullenmek istemiyor özetle. İşte Fransa'da Sarkozy eski cumhurbaşkanı bütün siyasetini yabancı karşıtlığı üzerine bina etmişti ve toplumsal tabanını da siyaset tabanını da buna göre şekillendirmişti. Fakat seçimlerde umduğunu bulamadı. Fakat Marine Le Pen liderliğindeki ırkçı parti yükselişte. Sarkozy tekrar siyasete döndü. Galiba bu gelişmeler Sarkozy siyaseten zenginleştiriyor ama siyasetteki dağılımdan önce büyük fotoğrafı görebilme adına Mehmet Şahin hocama sorarak başlamak istiyorum. Saldırıların arkasındaki siyasi, kültürel sebeple doğru analiz edilebiliyor mu kamuoyunda, medyada?
Maalesef bırakalım batıdaki şeyi. Ben İslam dünyasında bile başta Türkiye olmak üzere bunun sağlıklı değerlendirildiğini düşünmüyorum. Sadece bir kısım bir resim gösteriliyor ve o resmin arkasına kimse bakmak istemiyor. Ben de biliyorsunuz, siz de sanırım herhalde izlediniz, birkaç programa katıldım bu noktada. Tabii ki buradaki saldırıyı kınıyoruz ama yani amayla kınıyorum diye ben bunu açık açık söyledim. Çünkü amayı konuşmak için geliyoruz biz bu. Yoksa işte tamam, saldırıyı kınadık, sorumlu Müslümanlar, İslamiyet'te zaten sorumlu din dememiz mi bekliyorlar? Bunu dedik ve çekildik, o zaman her şey biter. Burada başka bir şey var bence. Yani onu konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Gelişen sonucundan bakmak lazım. Sonuçtan ne ortaya çıkıyor aslında? Bunun sadece bir saldırı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Derin etkileri olacağı gözüküyor. Uzun süredir Avrupa'da bu tartışılıyordu aslında. Müslümanların yani Avrupa'nın İslamlaşması tartışılıyordu. Bu iki şekilde olduğunu söylüyorlardı. Buna hatta Müslümanlar İslamiyet üzerine ve İslam dünyası üzerine çalışan dünyanın en önemli entelektüellerinden biri kabul edilen Bernard Lewis biliyorsunuz. Bunu anlatır, evet. Hatta yeni bir kitabı da çıkıyor.
Terör ve İslam'ı aslında yan yana anan ilk kişi de Bernard Lewis.
Tabii yani Müslümanların hatta 1990 yılında yanılıyorsam The Roots of Muslim Rage diye bir yazı yazmıştı. Yani Müslümanların öcü anlamında Müslümanların hıncı anlamında böyle bir yazı yazmıştı. Geçenlerde yine bir kitabı çıkardı ve Türkçe'de çevrildiğini söylemek istiyorum. Kitapta bunu ciddi bir şekilde işlemiş. Ve Avrupa'daki Papa dahil bir sürü toplantıya katılıyor. Yani bu toplantılar da ciddi bir şekilde ortaya koyuyor. Orada bir şey var, diyor ki Avrupa İslamlaşıyor diyor. İki şekilde İslamlaşıyor diyor. Bir göçle Müslümanlar geliyor buraya diyor. Bu şekilde İslamlaşıyor. İki diyor, nüfus artışları fazla diyor. Yani bunu bir anlamda... Bu süreç başladığı zaman Avrupa'nın değerlerini unutuyorlar. Bunu bir çoğulculuk, Avrupa'nın çoğulcu kimliği olarak bakmıyorlar. Bunu Avrupa medeniyetinin tehlike altında olarak yorumladıklarını görüyorsunuz. Yani bunu benimsemiyorlar ve eritemeyecekleri bir tehdit olarak algıladıklarını net bir şekilde görüyoruz. Bu aslında 92 dalga halinde ortaya çıkmıştı. 90'lı yıllarda ortaya çıktı. Mesela Soğuk Savaş döneminde Müslümanları Batı ortak olarak görüyordu biliyorsunuz. Çünkü o zaman tehdit Sovyetler Birliği'ydi. Aynen.
Afgan ordusunun mücahitleri o zaman kahraman mücahitti. Kızıl Ordu'ya karşı savaştıkları için.
Mücahit ismini de biz vermedik, onu da söyleyelim. Evet. Batılılar bu isim taktılar. Evet. Cihatçılar ve mücahitler diye. Biz bunu yedik. Evet. Hani tırnak içinde, evet. Avam dille söyleyecek olursak bunu kabul ettik. 89'a kadar bu iş böyle devam etti. Hatta hatırlayalım, 89'da bir kitap çıkmıştı. Yani bunda tesadüf falan değil. Şimdi daha iyi anlıyorsunuz, evet. Süreci. Kitap 89'dan önce yazılmış. Avrupa'da hiçbir yayın evi bunu basmak istememiş. Bahsettiğim kitap Salman Rushdie'nin Şeytan Hayatları, evet. Adındaki, evet. Kitabıydı. Kimse basmıyor. 89'da tesadüfe bak, Soğuk Savaş bitiyor. Sovyetler Birliği dağılma sürecine giriyor. Kitabı, yani en ünlü kitaplarından bir tanesi, Penguin basıyor. Hatırlıyor musunuz o zaman? Dünya işte infial ortaya çıktı. Bir sürü gösteriler oldu. Büyükelçiliklere, evet. İşte yangına verilmeye çalışıldı. Saldırılar oldu. Ve Hümeyni o zaman bir de bir fetva yayınladı. O da aslında çok olumsuz bir etki de yaptı. Ve burada aslında bir tehditlerin rengini değiştirmek istediler burada. Kızıldan şeye döndü. Evet. Yeşile döndü.
Müslümanları yani, provoke ettiler.
Provoke ettiler. Ve ondan sonraki süreç aslında bu bir anlamda Müslümanlar üzerinde bir oyun oynandığını net bir şekilde gösteriyordu. Daha sonraki süreçte her 10 yılda bir, yani yaklaşık olarak 10 yılda bir aynı süreci denk geldiğini görüyorsunuz. Bu 2000'lerin başına kadar devam etti. 2001'de 11 Eylül. 11 Eylül'e bakıyorsunuz, yine o kimlik, yani saldırı yapanların hemen işte bakın işte bunlar şeydir, ne onun ismi, Müslüman kimliğidir diye. İslam dünyasına yönelik, sadece İslam dünyasına yönelik değil, Batı'da yaşayan Müslümanlara yönelik bir politika takip ettiler. Bunun ikisini birlikte değerlendirmek lazım. Yani şu düşünebiliyor musunuz? Şeye saldırı yapılıyor.
Afganistan'a,
11 Eylül saldırısı Amerika'da yapılıyor. Gürültü Ortadoğu'da kopuyor. İslam dünyasında, evet. Kopuyor. Biliyorsunuz onun çoğunluğu Suudi Arabistan şeyiydi, ne onun ismi, vatandaşıydı. Git o zaman Suudi Arabistan'da şey yap, ne onun ismi, Suudi Arabistan'da yapacaksan yap. Niye onu yapıyorsun, evet. Da Irak'a ve
Afganistan'a yapıyorsun. Osama Bin Laden'in ailesi hala Suudi Arabistan'da
işte
yaşamaya
burada
devam ediyor.
İki şey yürütülmek istendi. Bir, çünkü Müslümanlar Batı'ya hem göç ettiler. Eskiden buraya geldiği zaman Müslümanlar işçi olarak geliyorlardı. Batılılar, gelen göçmenlerin, ki çoğunluğu bunlar Müslümanlar. Fransa'da işte Kuzey Afrikalılar, Almanya'da Türkler, herkese baktığımız zaman ön planda olduklarında sayılarda ciddi bir meblağa ulaştığı gözüküyor. Bunlar sen işte Ahmet Kaya'nın bir şarkısı var ya, sen işçisin işçi kal. Ya bunların işçi kalacağını düşündüler. Ama bunlar artık birinci nesil değil, üçüncü, dördüncü nesilde bunlar hem politik talepte bulunmaya başladılar. İşte belediye başkanlığı olsun biliyorsunuz, milletvekili
sadece
olsun.
Sadece politik değil, hocam. Mesela kültürel olarak eritemediler.
Ekonomik talepte.
Okudular, işte bazı makamlara geldiler, mühendis i̇şte, oldular, müteahhit oldular,
işte kastettiğim ticaret. Orta ve yani siyasi ve ekonomik alanda orta ve üst tabakanın içine, yani Avrupalıların yapması gereken işi yapmaya başladılar. Ve bu da yetmiyormuş gibi onların gözünde Avrupa'nın o insan hakları, demokrasi, özgürlük ve o fırsatı kullanarak baktılar ki, çünkü bu fırsatlar evrensel değerler, ama Batılıların gözünde söylüyorum. Batılıların kullanacağı değerler bunlar. Evrensel, evet. Değerler olarak tanımlanıyor ama bunları Batılılar kullanır gibi tavırları var. Bence 11 Eylül'den sonraki süreçte böyle bir politika, olumsuz, kendi içlerindeki Müslümanları pasif pozisyona sokacak bir politika takip ettiler. Bu dalga aslında bugünkü terörizm, evet. Dalgasını
aslında
yarattı.
Aslında hocam, meselenin köküne bakacak olursak, siz Batı olarak bir istikrar adası bina etmişsiniz. refah var, kültür var, sanat var vesaire vesaire. Orta Doğu'yu, İslam dünyasını sefalete, fakirliğe, iç savaşlara, çatışmalara boğmuşsunuz. İşte iki tarafı birbirine düşürüp her iki tarafı da silah satmışsınız. Yeraltı, yerüstü kaynaklarına çökmüşsünüz. İşte demokrasiye yönelik hareketler, işte Cezayir'de boğmuşsunuz. Yani Cezayir 90'larda demokrasiye geçmiş olsaydı ya da 2010-11 Arap Baharı'nda... Ya
2013 yılında Mısır'daki darbeyi evet, gözünde... Yani
seçilmiş demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanının antidemokratik bir yöntemle cezaevine atılmasına göz yumdu Batı. Şimdi milyonlarca insan ailesini kaybetti, göç etti, aç kaldı, yaşama fırsatını kaybetti vatanında ve istikrar adası olarak gördüğü Batı'ya doğru göç etmeye başladı. Yani Batı Orta Doğu'yu da geliştirse, inkişaf etmesine yardım etse, Orta Doğu'lu Orta Doğu'da mutlu olsa, Batı da Batı'da mutlu olacak. Batı bu şeyi gözden kaçırmadım. Yani artık dünya globalleşti, küreselleşti, büyük bir köy haline geldi. Dünya büyük bir köy haline gelmişse köyün bir ucundaki yangın bir şekilde mutlaka sizlere sıçrıyor.
Onu şöyle söyleyeyim, hatırlıyor musunuz? Suriye'de iç savaş devam ediyor. 200 bine yakın insan öldürüldüğünde Amerikalılar dediler ki Suriye bizim birinci meselemiz değil. Ne zaman Suriye onların birinci meselesi olur biliyor musunuz? Artık Suriye'deki gelinen süreç Batı'yı etkiliyorsa onların meselesidir.
Yani yoksa, Esed'in gideceği takvim netleşirse
onlar için önemli olabilir. Onların toplumuna, siyasal sistemine ve çıkarına dokunmaya başlıyorsa, mesela diyelim ki bugün Paris'te saldırı oldu, onlara direkt dokunduğu için bu sorun olabilir. Ama başka garip bir şey daha var. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Bu İslam dalgası sadece, yani bu İslam, siyasal İslam diye yorumlayacağımız belki de bu bir kabarmaydı. Arap Baharı'da ortaya çıkan bir kabarmaydı ve demokratik süreci de kabul eden bir kabarmaydı. Bunun bir şekilde eşitleştirilmesi ve çirkinleştirilmesi gerekiyordu onlar açısından. Bunun için çok iyi kullandılar. Bölgedeki meşruiyetten yoksun, temelden yoksun, destekten yoksun yöneticileri başa getirdiler. Şimdi aynı şeyi bir, kendi halklarına bakın, işte böyle bir tehlike var kendi Batı politikası açısından. Bu bir medeniyet inşa etmedir aynı zamanda. Bunu sıkı tutmadır. Batı medeniyetini bir anlamda biliyorsunuz, Batı medeniyeti Yahudi Hristiyan medeniyetinin ortak yapısı olarak, ortak yapım olarak kabul edilir. Artı bir de bölgedeki kendi destekledikleri yöneticilere, işte bakın işte bizimle ittifak müttefik olmazsanız bunlar sizin için de tehlike. Veya buradaki yöneticiler aynı zamanda ne yapıyorlar? Bize destek vermezseniz bakın bunlar iktidara gelecek diye böyle bir sürecin işlediğini görüyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla Batı bunu yönetemiyor. Sorulması gereken soru şuydu. Öyle bir imaj ortaya çıkardılar ki kardeşim bunu kınayacaksın diye direkt bunu söylüyorlar. Yani sen bunu kınayacaksın. Evet. Yani sen baskı yapıyorsun. Baskı yaparak bunu yapıyorlar. Şu soruyu sordum ben de. Tamam kınıyorum. Ama amalı kınıyorum ve şu açıklamayı yapıyorum. Şimdi bunların hepsi İslam coğrafyasından gelen insanlar değiller. 4000'e yakın diyorlar. 800 ile 4000 arasında bir rakam veriyorlar. Sadece Fransa'dan katılan. Ben de diyorum ki Avrupa'nın bu insanlar Paris'ten bir yeri tarif etmek için biliyorsunuz ne dersiniz? İşte mesela Güneydoğu'nun Paris'i filan şehir dersiniz. Böyle bir ortamdan cehenneme insanlar cehennem dediğimiz Suriye'deki ve Irak'taki yapıyı bahsediyorum. Buraya katılmak için akın akın niye geliyor?
Evet.
Demek ki burada Avrupa'daki ve Fransa'daki siyasal ve ekonomik yapı, oradaki durum, bunlar oraya iten bir durum var. Buna çare bulmak zorundalar. Ama benim gördüğüm kadarıyla böyle bir niyetlerinin olmadığı gözüküyor.
Hocam siz görüşünüzü sormadan önce kendi görüşümü açıklayayım. Katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum. Ben Fransa'ya bir operasyon yapıldığını düşünüyorum. Çünkü elbette saldırıları yapanlar Kuvaşi kardeşler Müslüman mı? Müslüman. Ama hiçbir büyük süper güç seviyesindeki hiçbir büyük devlet uluslararası terör yapılanmalarıyla, terör hücreleriyle kopuk değildir. Mutlaka iç içedir. En azından ne olup bittiğini anlamak adına bu terör hücrelerini takip ederler, istihbaratçılarını sızdırırlar. Bazen de rakip gördükleri başka ülkelere karşı operasyon yaptırmakta kullanırlar. Ben hani Kuvaşi kardeşleri zaten takip edildiği biliniyor. Bu medyan galiba hayat bu medyan kayıp olan kadının takip edildiği biliniyor. 2011'den beri takip ediliyor. Yani biliniyor aşağı yukarı bunlar Orta Doğu'ya gitmişler, gelmişler vesaire. Bir şekilde bağlantı kopuyor. İşte ne hikmetse kimliklerini saldırı yaptıkları araçta düşürüyorlar. Ölümüne geliyorlar.
Kimse görmüyor.
Ölümüne geliyorlar.
Saatlerce çatışıyor.
10-12 dakika boyunca bir saldırı var. İsim seçerek adam öldürüyor. Aşağı iniyorlar, dolaşıyorlar. Görüntüler var. Yani çok komik derecede. Polis aracıyla tesadüfü karşılıyorlar. Polis aracı geri geri kaçıyor.
Espri yaparlar ya, Türk polisi olay bittikten sonra gelir. Aynen. Fransız polisi de böyle.
Aynen. Ertesi gün ertesi güne sarkıyor gözden. Paris gibi bir yerde insanları kaçırıyorlar. Kaçırılmaz, kaybolmasına yol açılıyor. Ertesi gün canlı yayında bütün dünyanın gözlerinde operasyonlar yapılıyor. Ne hikmetse aynı dakikalarda birileri tutuyor. Musevilerin alışveriş yaptığı bir marketi basıyor. Yani Yahudiler de bir şey. Şimdi mesela şöyle ya. Düşünüyorum. Mesela Hollande klasik Avrupa çizgisinden farklı bir siyaset izliyordu. Sosyalist geçmişiyle bağlantı, doğru orantılı olarak Müslümanlara karşı ayrımcı bir siyaset izlemiyordu. Hem ülkesinde hem
Sarkozy
Avrupa'da.
Sarkozy gibi değildi.
Değildi. Suriye'de işte geç kalındı. Daha bir gün önce, saldırıdan bir gün önce Suriye'de 2013 yılında müdahale edilmesi gerektiğini söylüyor. Pek çok konuda Türkiye ile görüş birliği içinde, hatta bu görüş birliği içinde olmasından hareketle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günübirlik bir teşekkür ziyareti var. Olunda Paris'e gidip geliyor. Sırf bu Türkiye ile Orta Doğu siyasetinde paralel düşünmesiyle ilgili.
Hollande'ın Abbas'ı davet etmesi de aslında samimiyetini.
Aynen öyle.
Buradaki Fransa parlamentosu. Buradaki evet. Sorun ne biliyor musun? Ben bunu ilk ortaya çıktığında bu iş, buradaki şey şu. Son dönemde Avrupa'da biliyorsunuz arkası arkasına kararlar almaya başlandı Avrupa parlamentosu. Ben anladım bunu, yazdım bunu.
Evet.
Avrupa'nın Filistin-İsrail politikası değişiyor mu diye. İlk önce biliyorsunuz İsveç tanıdı devlet olarak. İrlanda, İngiltere, İspanya, Fransa. Bunların parlamentoları da tavsiye kararları aldılar.
Çok ciddi dediler ki, destekle. Tabii.
Ve inanılmaz derecede de bu tartışılmaya başlandı. Bu sadece Filistin olarak değil, Filistin'i tanımaya çalışarak aslında bir anlamda İsrail'e mesaj verme politikasıydı. Daha enteresan bir şey oldu. Biliyorsunuz Ürdün, Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesiydi. Filistin'in devlet olması noktasında, tam üye olması noktasında bir tasar getirdiler Güvenlik Konseyi'ne. Fransa evet oyu verdi.
Evet.
Fransa'nın bazen De Gaulle döneminde de bunu gördük biliyorsunuz. Avrupa'da Fransız tarihini falan göz önünde bulundurduğumuzda böyle bir tavrının olduğunu görürsünüz. Burada bence şu verilmeye de çalışılmış olabilir. Yorum yapıyoruz çünkü, projeksiyon yapıyoruz. Hayır kardeşim, Avrupa kamuoyuna dikkat ederseniz, farkındaysanız bu Filistin-İsrail unutuldu. Batı'nın düşmanı Müslümanlardır imajı verilmeye çalışıyordu. Açık konuşalım. Şimdi evet, burada aynen. Böyle şey yapmayalım. Ne onun ismi? İşte şöyle desek. Hayır, evet. Açık bunu konuşmayı gerekiyor.
Hatta
bu mesaj, bu şöyle söylüyor. Bu medeniyet, biraz önce kastettiğim oydu. Batı medeniyeti işte Yahudi, Hristiyan kültürüne dayanır. Bunlar zaten dikkat ederseniz Müslümanlar öfkeli bir kitle ve Batı'ya karşı hınç duyan bir kitle olarak gösterilerek
ifade özgürlüğüne şiddet uygulayarak
ve bir, hani operasyon dememin sebebi buydu.
Evet.
Sadece aslında buradaki operasyon Fransa değildi. Fransa üzerinden Batı'ya da bu operasyon yürütülmüş oldu. Ve İslam dünyasına farkındaysanız böyle öfke dolu bir kitlenin olduğu ortaya çıkartılıyor. Ve işe konuşulmuyor artık. Bugün İsrail-Filistin meselesi tamamen bertaraf. Evet.
Hocam ben daha ileri giderek çok uç bir şey söyleyeceğim. Bence bu operasyonla Avrupa Birliği'nin geleceğini de kurtardılar kendileri açısından. Niye? İngiltere zaten 2016 sonrası çıkmayı ciddi ciddi tartışıyor. Zaten Eurozone'da değil.
Biz gireriz o zaman.
Sarkozy yok. Almanya başat faktör olarak, dominant ülke olarak tek başına kaldı. Fransa'da bu tartışılıyor. İşte Yunanistan tamamen Avrupa Birliği'nin istediği siyasetin dışında, Avrupa Birliği'nin gönderdiği teknokratı siyaset dışına ittiler. Seçime gittiler kasten Yunanistan siyaseti. İspanya, İtalya hani bir anlamda taşınamaz duruma da geliyor ve birliğin geleceği
sadece
tehlikeye giriyor.
Bey,
asıl kuruluş ideali olan o Hristiyanlar Kulübü Avrupa Medeniyeti sıkıntıya girecekti bu süreç bu şekilde gitseydi bence. Bu anlamda bu operasyonla Avrupa medeniyetinin, Avrupa Birliği'nin de geleceğini kendileri açısından. Çünkü en büyük zararı Hollande gördü. Hollande gidecek, Sarkozy gelecek ve Avrupa kendileri açısından tekrar toparlanacak.
Ama enteresan bir şey vardı. O çok şey, bazen biliyorsunuz siz bir operasyon çekersiniz ama sonuç istemediğiniz şekilde olabilir.
Evet.
Benim gördüğüm kadarıyla buradaki Avrupalılar, akil Avrupalılar diyeyim. Çünkü Avrupalıların içinde böyle bir grup var. Bunlar da operasyonu fark ettiler gibi geliyor. Bir de Avrupa Birliği'ne değinecek olursak, Avrupa Birliği'ni sadece bir ekonomik ve siyasi birlik olarak görmemek lazım. Avrupa Birliği aynı zamanda kontrol dışına çıkacak devletleri kontrol etmek için oluşturulmuş. Zaten oluşturulma aşamasına bakarsan evet. Almanya gibi devletlere, o açıdan İngiltere'ye falan tamamen Almanya'yı kontrolsüz bir şekilde bırakmazlar. Çünkü iki defa dünyayı savaşa götürmüş bir devletten bahsediyoruz. İki defa dünya politikası izledi. 1890'da Bismarck gittikten sonra ikinci Wilhelm geldi. Dedi ki ben Weltpolitik izliyorum dedi. Birinci Dünya Savaşı'nı başlattı. İkinci defa bakıyorsunuz Hitler geldi dünya politikası takip etti. Dünyayı daha bir 20-30 yıl içinde tekrar bir nereye götürdü? İkinci Dünya Savaşı'na götürdü. Yine Almanlar. Almanlar birleştiği zaman böyle sorun oluyor. Almanlar 89 yılı biliyorsunuz tekrar birleştiler. Evet. Berlin Duvarı yıkıldıktan sonraki süreçte. Farkındaysanız fazla tepki ortaya çıkmadı. Tepki çıkmamasının sebebi neydi biliyor musunuz? Batı ittifak içinde olmasıydı. Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmasıydı. Bu çok çok belirgindi. Şimdi siz o bu üyelik olmadığı zaman kontrolde tutamazsınız şeyi, Almanya'yı. Zaten fiili olarak biliyorsunuz ekonomik olarak bir anlamda Doğu Avrupa'yı ele geçirmiş durumda Almanya'yı ele geçirmiş durumda. Böyle bir durum, böyle bir yapı var. Evet. O açıdan bu Avrupa Birliği'nin Almanya'yı kontrol etmek için de sürdürülmesi gerekiyor. Yani bunu göz ardı etmeyin.
Bence diğer de taraftan birkaç farklı da sonucu var. Yani sonuç Avrupa Birliği hani Hristiyan ve Yahudi dediniz hocam. Yani sonuçta bir din birliği de aslen çerçevesinde oluşturulmuş bir yapı. Birincisi Avrupa Birliği ekonomisinde ciddi sıkıntılar var. Büyüyemiyor. 2008 yılından beri ekonomik kriz içerisinde ve artık hani işte parasal genişleme şu bu ciddi manada soslar veriyor. Sıkıntılar var. Bu Avrupa'nın kriz içerisinde olduğu görüntüsü bu tarz şeylerle bir köşeye konulmuştur. Bu bir. İkincisi tam böyle Hollanda'la birlikte işte Suriye'deki 300 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş durumda. Suriye'de artık bir şeylerin yapılması gerekiyor. Birleşmiş Milletler bu işe el atmalı. Ya sadece Türkiye'nin sırtından bu işler yürümüyor. 5 milyar dolardan fazla para harcandı gibi söylemler varken bu da şu an unutulmuş durumda. Biraz önce bahsettiğimiz Gazze meselesi, İsrail meselesi tamamen taca atılmış durumda. İşte Mursi ile birlikte o demokrasi dışı müdahaleler kesinlikle artık unutulmuş. Sisi meşruiyetini işte kazanmış durumda.
Sisi Davos'a gidiyor yani.
Artı mesela Rusya Avrupa Birliği ile ambargo.
Komünist diyecek biri de yok.
Avrupa Birliği ile Rusya'nın ambargo problemi var. Rusya da hani bu dönemde çok fazla Türkiye'ye yanaşıyor biliyorsunuz Rusya. İşte Güney Akım projesinin rafa kaldırılması, Türk akımı. Hani Rusya'da belki Türkiye üzerinden, din kardeşliği üzerinden bir mesaj veriliyor da olabilir. Bir son konuda Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini bir şekilde tekrar hani taca atma meselesi. Dün ben enerji piyasaları zirvesinde Cumhurbaşkanı'nı takip ettim. O da özellikle enerji faslından bahsetti. Ya niye hani açmıyorsunuz? Cevap yok.
Ya bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini biliyor musun? Onlar alacakmış gibi davranıyor. Biz de girecekmiş gibi davranıyoruz. İkimiz de yalan söylüyoruz. Bunu açıkça söyleyelim.
Evet.
Ne onların almaya niyeti var ne de bizim girmeye niyetimiz var. Çünkü niye biliyor musun? Kimse ne de biliyor musun? Nişan atmak istemiyor. Yani
atan
sorumluluk
taraf
yani atan taraf olmak istemiyor. Sorumluluk onunla kalsın. Seni iyi canlandırıyor mu Avrupa Birliği'ne gireceğin?
Yok yani sonuçta
şimdi bir şey söyleyeyim. Artık çünkü niye biliyor musun? Biz Avrupa Birliği kızını istemeye başladığımızda şeydi artık o kız 60 yaşına gelmiş.
Ya ben niye Yunanistan'ın borçlarını üstleneyim bundan sonra mesela?
Tamam yani orada ne biliyor musun? Sadece Avrupa bizim için Avrupa Birliği değil. Avrupa Birliği süreci önemli.
Evet.
Süreç devam ettiği zaman sen diyorsun ki mesela diye Avrupa Birliği süreci olmasaydı bu 6. 7. 8. uyum paketleri çıkmayıp mesela askeri vesayetin sınırlandırılması noktasında bunlar atılmazdı. Çünkü yaparken diyordun ki bu biliyorsunuz NATO'ya girerken öyleydi. Batı istiyor işte Avrupa Birliği'ne gireceğiz onların böyle şeyleri
kimse
falan.
Karşı
kimse karşı çıkamıyordu. Şimdi ben istiyorum desen karşı çıkardı. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle artık Avrupa Birliği ben Avrupa Birliği'nin bırakın Türkiye Avrupa Birliği'ndeki insanları da heyecanlandırdığını düşünmüyorum artık. Yani o sadece onlar biz sizi alacağız. Biz de tamam biz de girmek istiyoruz. Arasında toplanıyorlar.
Zaten bugünlerde gündem hani birliğin geleceğini kurtarmaya yönelik eylemlerden oluşuyor. Yani İngiltere hala sadece parasal birlikle ilgili değil. Yani ekonomik olarak siyasi olarak da yani bu işin içerisinde yer almamaya gayret göstermeye devam ediyor İngiltere. İşte Norveç zaten sistemin dışında. Yani zaten Avrupa Birliği'nin kendi geleceği de tartışılı hale
i̇şte
gelmiş durumda.
İngiltere para birliğinde yok. İngiltere dış politikada da Avrupa Birliği de değil, Amerika yani. Birleşik Devletleri birlikte hareket ediyor. İngiltere sadece oraya işte kastettiğim oydu aslında. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde olması Avrupa Birliği'ni sulandırmak için oluyor İngiltere. Yani bir katkı sağlayan falan diye değil. Yani burada bir birlik var Avrupa'da. Ben de bir Avrupa üyesiyim. Tamam bir kıta Avrupa ada ülkesiyim ama hiç olmazsa benim dışımda da bir şey olmasın. Tam bu İngilizlerin geleneksel politikasına uygulanır. İngilizlerin geleneksel politikası şudur. Hiçbir zaman için kıta Avrupa'sında bir ülkeye, Avrupa'ya tek başına hakim olmaması gerekiyor. Eğer böyle bir süreç başlarsa, biliyor ki böyle bir olduğu zaman, bu bazen Fransa oluyor, başka ülke yok. Bazen Almanya oluyor. Yani bakıyor ki böyle bir şey olacak. Hemen o olacak ülkenin karşısında bir güç dengesi oluşturmaya çalışıyor İngiltere. İngiltere'nin zaten Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'yi desteklemesinin amaçlarından biri de bu. Yani hiç olmazsa bu iki ülkede bir güçlü ülke daha gelsin.
Karışsın. Peki hocam, nereye gider, ne bekliyorsunuz Avrupa siyaseti açısından? Nasıl bir tablo? Avrupa Müslümanları neler bekliyor, ayrı bir başlık?
Ben bu çok saldırı olduğunu da düşündüm. Yani birkaç yerde bunu dillendirdim. Kendinizi empati yapın, Paris'te bir Müslüman olduğunuzu düşünün o gün. Veya Almanya'da bir Müslüman olduğunuzu düşünün. Ben bir, Avrupa bugüne kadar o benim değerlerim diye sahip çıktığı şeyler konusunda ciddi kısıtlamalara gideceği gözüküyor. Aynı 11 Eylül'den sonra nasıl Amerika Birleşik Devletleri iç güvenlik yasasında biliyorsunuz değişiklikler yaptı, kısıtlamaya gittiyse, Avrupa'da biliyorsunuz bu süreç başladı. Yani bu biliyorsunuz yerel mecliste bile karar aldı. Mesela yanılmıyorsam Paris mi İspanya'da bir belediye başkanı, evet, bundan sonra cami inşaatı olmayacak diye örnek. Artı dikkat ederseniz Müslümanlar bırakın talepte bulunmayı, siyasal ve ekonomik talepte bulunmayı, hiç olmazsa eldekileri, onlar daha fazla talep değil de eldekini korumakla artık yetinmeye çalışacaklar. Böyle bir siyaset izleyecekler. Ve onlara yönelik ayrımcılığın daha da artacağını düşünüyorum. Bir baskı oldu çünkü suçlu pozisyonuna sokuldu. Ya şu anda Müslümanlar nasıl biliyor musun? Avrupa'da çocuğu suç işlemiş baba konumunda. Çünkü bir şey olduğu zaman işte tamam ya benim çocuk da şey yaptı falan diye biliyorsunuz daha böyle boynu bükük davranır. Böyle bir durum var. Artı İslam dünyasına yönelik biliyorsunuz politikalarda farklılıklar hissedilebilir. Ve bir de kötü olan şuydu bence. İslam dünyasında da maalesef burada demokrasi özümsemiş, demokrasiyle birlikte hareket edeceğini söyleyen sınıfların daha geri planda atılacağını ve radikal grupların ön plana çıkacağı gözüküyor. Bir biliyorsunuz Tunus'taki El Nahda hareketi kaldı. O da artık bir muhalefet partisi, iktidar partisi değil. Mesela oradaki tavır çok önemliydi bence. Ghannouchi'nin tavrının üzerinde durmak gerekiyor. Evet. Orada iktidarda olmak değil dedi. Sadece bir demokrasinin işlediğini göstermek için biz bu için çaba harcıyoruz falan dedi.
Ghannouchi operasyon yapılacağını, bütün Tunus'un karıştırılacağını, yani sesini siyeder bir araştırma yapıldığı gibi gördü ve Libya'daki geri çekildi.
Libya'daki gibi. Evet. İşin kötü tarafı daha var. Burada tabii ki İslam dünyasının da aklını başına alıp ona göre hareket etmesi gerekiyor. Fakat İslam dünyasında maalesef devletler ve İslam dünyasındaki devletler de paramparça bir şekilde.
Yemen bölünmüş durumda.
Yani bırakalım Yemen'i, bir şey söyleyeyim. İslam dünyası adına hareket ettiğini söyleyen ülkeye bakın, İran'a bakın. Yani İran, hani en az Batı kadar söylüyorum bak. En az Batı kadar kendi güvenliği için, kendi geleceği için bölgenin güvenliği tehlikeye atan bir devlettir İran. Bunu belirtelim, bunu söyleyelim. Bunu niye söylüyorum? Bugün Suriye'deki mevcut duruma bakalım. Arkasından biliyorsunuz Suriye'deki mevcut durumdan sonra Yemen'deki duruma bakalım. Lübnan'daki duruma bakın. Irak'taki duruma bakın. Kendi güvenliği için yakın çevresini tamamen ateş çemberi için atmış bir devlet görüntüsü veriyor. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor, evet, diye düşünüyorum.
Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Son 10 dakikamız, ekonomide önemli gelişmeler var, onları da tartışalım istiyoruz. Davos toplandı, Davos zirvesi 45 kadar galiba.
40'ın üzerinde.
Yarın ülke. Önemli dünya liderleri var. Aralarında Mısır'ın darbeci devlet başkanı Abdülfettah Sisi de olmak üzere. Davos'un gündemini kısaca özetleyerek başlasak Ercan Bey.
Ya Davos'un gündemi aslen bu yıl Davos'u hani belki 2009 yılında işte başbakan o dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın Van Min'e çıkışıyla hani gündem olsa da bu yılın Davos'un gündemini artık biz belirliyoruz öncesinde. Yani sonuçta Türkiye G20 dönem başkanı sıfatıyla Sayın Ahmet Davutoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu da yani Davos'ta işte 5 yıl sonra, işte 6 yıl sonra Başbakan olarak Türkiye'ye katılıyor da G20 dönem başkanı sıfatıyla katılıyor. Bugün de zaten işte liderlere hitap etti. Yarın yine Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın konuşmaları olacak. Ve G20'nin Business 20 dediğimiz iş dünyasını kapsayan bölümünde de yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye'nin
2015'te ve 2016'da dünya ekonomisinin nereye gideceği, nasıl yönetileceği gerçekten Patronlar Kulübü burada mı tartışılıyor? Ya
burada tartışılıyor ama tabii ki Türkiye'nin burada sunmuş olduğu öncelikler var. Mesela bu yılki Davos'un gündem başlıklarına bakarsanız, bugün de ben hani buraya gelmezden önce başbakanı dinledim, Davutoğlu'ndu. Yoksullukla mücadele. Mesela Türkiye çok önemli bir başlığı gündeme getirdi.
Batı'dan destek var mı süper güç ülkelerde?
Ya bunu biraz belki bundan sonraki uygulamalarda göreceğiz. Bizim işte 11 tane G20 dönem başkanlığı döneminde de dile getireceğimiz konu var. İşte bunların en başı yoksullukla mücadele. Sonrasında KOBİ'ler dediğimiz küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sistemin içerisine dahil edilmesi konusu bizim önceliğimiz. Yani burada tabii ki Türkiye öncelikli olarak Afrika kıtasından başlamak üzere. Yani sonuçta hani bu işler hep söylemlerden ibaret. Hani baktığınızda dünya işte bankaları, IMF'nin raporlarında yer alıyor, BM'nin çağrıları var ama bugün hala dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Bu 7 milyar insanın 1.3 milyarı hala elektrik kullanmıyor. Türkiye'nin gündem başlıkları diğer işte G20 dönem başkanlığı diğer ülkelerden farklı olacak. Gerçekten yoksulluğun azaltılması. Afrika'da neler yapılabilir? Hangi yatırımlar yapılabilir? Yani sadece Afrika'ya ya arkadaş petrolü var, doğalgazı var, işte elması var, işte madenleri var. O gözle bakmayalım. Hani yoksulluğu nasıl kalkındırabilelim şeklinde.
Aslında çok önemli. Yani Afrika'daki insanın Afrika'da refah içinde yaşaması, doyması Afrika'nın dışındaki dünyanın diğer bölgelerini de rahatlatıyor. Siz insanı vatanında yaşayabilir, suça bulaşmadan karnını doyurabilir, kendisini mutlu hissedebilir yapabilirseniz eğer dünyanın değişik yerlerindeki insanlar da daha huzur içinde olacak. İşte konuşuyoruz Fransa'daki durumu. Yani Orta Doğu'da huzur olsa Batı'da da huzur olacak.
Mesela Türkiye'nin dönem başkanlığı döneminde yine başbakanın Davos'ta gündeme getirdiği iki konu başlığı var. Bunlardan bir tanesi gençlerin istihdamı. Yani suçun önlenmesini de içeriyor. Bu gençlerin istihdamı. Dünyada 75 milyon genç işsiz. Yani her yıl işte iş gücü piyasasına kadın giriyor. 2015 yılında da 100 bin kadın yine 100 milyon kadın iş gücü piyasasına dahil olacak. İşte bunların haklarının iyileştirilmesi. Yani Türkiye farklı bir konu başlıklarıyla ortaya çıktı. Tabii ki bu bugün Başbakan Davutoğlu'nun konuşmalarıyla artık bu işin çerçevesi çizilmiş durumda. Yarın Ali Babacan yine konuyu işte KOBİ başlığı olsun, yoksullukla mücadele olsun. Yani özellikle Afrika'nın kalkınma konusu da başlıklardan biri bu olsun. Bunu gündeme getirecek. Mesela biz iş dünyası olarak çıkarma yapıyoruz bu yıl. Yani işte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DEİK, B20 dediğimiz yani işte Koçundan Sabancısına kadar Türkiye'nin önde gelen iş adamları da oralarda olacak. Bizim işte dünyada isim yapmış yöneticimiz Muhtar Kent yine Davos'ta. İşte Türkiye'nin oturumunda yönlendirici olacak, söz sahibi olacak ki yani gerçekten Türkiye bu Davos'a başlığını vuracak. Aslında ben kısaca da şu konu var, ona değinmek istiyorum. Mesela Başbakan Davutoğlu Londra temasları vardı. Belki hani gazetelerin hep daha farklı işte konular gündeme geldi. Mesela dün akşam ben Türkiye'nin önemini vurgulamak için söylüyorum. Yemek yedi Başbakan Davutoğlu. Basına kapalı bir toplantı. Hani bizde yemeğe katılanlarla görüşmelerimiz de var. 7 trilyon dolarlık fonların yöneticileriyle yemek yenildi. Yani burada Goldman Sachs, Merrill Lynch, emeklilik fonları, yatırım fonları, işte Avrupa'nın 80 tane büyük şirketinin temsilcisinin olduğu bir toplantıdan bahsediyoruz akşam yemeğinde. Ve oradaki bir iki başlığı ifade edeyim. Mesela Türkiye'deki o değişime katılanların yatırım imkanları ve çok güzel bir kelime vardı. Yani mesela bir Avrupalı yatırımcı ya da yatırım fonunun yatırımcısının biz çözüm sürecini, Kürt sorununun çözümünü barış temettüsü olarak değerlendiriyoruz gibi böyle ilginç kelimeler vardı.
Peki Merkez Bankası'nın faiz oranlarını indirmemesi Türkiye'yi yatırım yapılabilecek bir ülke açısından Türkiye içine mi daha etkili, daha fazla zarar veriyor Merkez Bankası'nın faiz oranlarını indirmede direnmesi? yabancı yatırımcı için mi daha ya şimdi, belirleyici?
Ya Türk yatırımcısı için çok önemli. Yani nedir? Mesela ben gelmezden önce yine Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine baktım. Türkiye'de KOBİ kredileri dediğimiz, yani bizim Türkiye ekonomisinin %99'unu oluşturan KOBİ kredileri 317 milyar lira. Yani KOBİ'lerimiz bu 1 milyon KOBİ kredi kullanmış. Ve bunun maliyetini %10'la kullanmak var, %8'le kullanmak var. Yani daha fazla yatırım yapacaksınız, daha fazla üretim yapacaksınız. Ama finansman yükünüz artarsa, KOBİ'ler ihracatın %60'ını gerçekleştiriyor. Çin'le nasıl mücadele edeceksiniz, Hindistan'la nasıl mücadele edeceksiniz, rekabet edebileceksiniz. Finansman onun için çok önemli. Hani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dile getirdi. Merkez Bankası'nın adımını yeterli görmediğini, piyasalar daha fazla bekliyor indirim. Niçin? Şimdi biz 2014 yılı yüksek gıda enflasyonuyla birlikte, gıdayla birlikte, fiyatlarla birlikte 2014'ü %8.17 enflasyonla tamamladık. Ya petrol fiyatları bu seviyede giderse zaten -2 enflasyon koymanız gerekiyor, %6. Gıda fiyatları da düşüş trendine girdi. Yani
peki neden diretiyor Merkez Bankası? Yani gerçekten ekonomi ilişkin bir tehdit mi görüyor?
Ya tehdit
siyasetin
görmüyorum.
Hükümetin öngöremediği bir tehdidi mi öngörüyor? Yoksa ekonomiye bir fren, el frenini mi çekip
ya
gidiyor?
Merkez Bankası hep ihtiyatlı politika izliyoruz diyor. Çünkü bir de geçen yıl Merkez Bankası hatırlarsanız bir anda Ocak ayıydı. 5,5 bas puanlık faiz artırımına gitti. Bu çok büyük bir rakam. Şimdiki evet. 0,50'yi düşününce yani 11 katlık bir artışa gitmişti. Geçmiş yıllarda olduğu gibi ani artışlar yapmak istemiyor. Bakın göreceksiniz yani Şubat ayında da Merkez Bankası gelen veriler ışığında indirim yapacak. O şunu düşünüyor. Mesela İsviçre frangı hani belki vaktimiz olsaydı değerlendirdik. İşte İsviçre frangı Euro'dan sabitlemekten çıkınca bir anda %35-40 değerlendi. Buna benzer gelişmelerden hani endişe edebiliyor Merkez Bankası. Yani ekonomide pimpirikli hani tabiri kullanılır. Biraz daha böyle davranıyor.
Ama
şu da var. Biz de ıskalıyoruz. Yani neden ıskalıyoruz? Bakın 2014 yılında %3 büyüdük. Şimdi Türkiye gibi ülkelerin %3 büyümesi düşük bir rakam. %5'in üzerinde büyümeniz gerekiyor. Aksi takdirde bizim 2023 hedeflerini yakalayabilmemiz mümkün değil. Yani %4 büyümek istiyorsunuz 2015'te. Tabii ki bunun için de düşük faiz oranlarıyla büyüyebilirsiniz. Bakın ha bir de şunu söyleyeyim. Faizler %7'nin altında. Yani bu piyasa
çok,
faizleri.
Çok değil
şimdi tamam da Merkez Bankası'nın faiz oranı daha yüksek.
Evet maalesef piyasanın gerisinde. Umarız Merkez Bankası Türkiye'de piyasayı rahatlatıcı önlemleri bir Şubat ayında alır diyerek programımızı noktalayalım. Stüdyo konuklarımız Doçent Doktor Mehmet Şahin hocama ve gazeteci arkadaşımız Ercan Baysal'a teşekkür ediyorum. Yapımcımız Ayşe Yürür, kumanda masasından sesimizin size ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ayhan Taşçı ve mikrofon başında ben Hasan Ömez Ankara'dan sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın efendim.
Panorama.